Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadi leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bidatların usulü derslerinde en son bölümleri işliyorduk. Bu da bidatlerin etkileri ve sonuçlarıyla ilgili bir bölüm. Kaldığımız başlık bidat ehlinden uzak durmak, bidat ehlinden teberri etmek. İmam Begavi Rahimullah Şerhü's-Sünne kitabında şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin fırkalara ayrılacağını, onların içerisinde hevaların ve bidatlerin ortaya çıkacağını haber vermiş, kendi yoluna ve ashabı radıyallahu anhumun yoluna uyanların kurtulacağına hükmetmiştir. Müslüman kişinin yapması gereken, inanarak heva ya da bir bidatle meşgul olan ya da sünnetten bir şeyi hafife alan birini gördüğünde hemen onu terk etmesi, ondan uzak durması, hayatta da olsa, ölmüş de olsa onu terk etmesidir. Bidatini terk edip hakka dönene kadar onunla karşılaştığında ona selam vermez, o selam verirse selamını almaz. İki kişi arasında arkadaşlık ve sosyal ilişkilerdeki hakları ihlal sebebiyle vuku bulan alakayı kesmenin 3 günden fazla olmasının yasaklanması din hakkında olmayan şeyler için geçerlidir. Heva ve bidat ehlini terk etmek onlar tevbe edinceye kadar devam eder. Bunu Şerhü's-Sünne'nin 1. cilt 224. sayfasında İmam Begavi söylüyor. Muhyis-Sünne lakabıyla tanınan, yani sünnetin ihya edicisi lakabını kendi zamanında almış alimlerin gözbebeği bir imam. Yani Hicri 4. asrın alimlerinden bir alim. Yani bizim söylemeye çalıştığımız, uygulamaya çalıştığımız selefin menhecinde gördüğümüz şeyi, bakın bu imamlar kendi zamanlarında söylemişler. Böylece böyle bir tavrı işte tekfircilik diye karalamaya çalışanlar esasında bu ümmetin selefini bununla itham eden kimselerdir. Yani selefin menhecini onlar gözetmedikleri için kendileri muasır, modern, yeni bir üslup geliştirdikleri için kendilerine, ki bu üslubun asılları kafirlerin üslubudur. Yani kafirlerin birbirlerine karşı yağcılık üslubudur. Mesela dinde müsamaha vardır, hoşgörü vardır. Yani Müslümanlar arasında hoşgörü, müsamaha vardır. Ama söz konusu bidat, sünnetin hafife alınması, herhangi bir sapıklık, kitaba ve sünnete aykırılık olunca, bakın burada durumlar değişiyor. Yani bir kimse hakka karşı uyarılmasına rağmen bunda ısrar ediyorsa, lakayt bir tavır takınıyorsa, bu dinin gereği böyle bir lakaytlığa alet olmamaktır. Yani Müslümanın bu konuda izzetli olması gerekir. Allah rahmet eylesin. Sonra 1. cildin 227. sayfasında muhallefin hadisinden istinbatta bulunarak şöyle dedi. Muhallefin veya muhallefun Tebük Harbi'nde geri kalan 3 kişi hakkındaki hadistir. Yani insanlar, geri kalan daha başka insanlar da vardı ama bunlar sudan bir takım mazeretler önüne sürdüler. Allah Resulü bunların mazeretlerini kabul etti. Fakat bunlar fıtratı düzgün kimselerdi. Yani diğer münafıklar gibi yapmadılar. Açıkça biz geri kaldık. Yani herhangi bir mazeret öne sürmeden, yani biz nefsimize uyduk diyerek Allah Resulüne böyle söylediler. Ve işte o durumu delil getirerek diyor ki Begavi Rahimullah, sahabiler, tabi'in, etba-ı tabi'in ve sünnet alimleri bu minval üzere bidat eline karşı düşmane bir tavır sergilemek ve onları terk etmek hususunda ittifak halinde gelip geçtiler. Yani bu ümmetin selefi, onların tavrı buydu. İşte bu modern, başkalarından alınma üsluplarla meseleleri değerlendirmeye çalışanlar ise buna üslupsuzluk diyorlar tek kelimeyle veya daha ağır, daha ileri giderek tekfircilik ve buna benzer daha başka suçlamalar yapabiliyorlar. İmam Şevkani, Fethul Kadir adlı tefsirinde Allah Teala'nın ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma Yani En'am 68. ayetinin tefsirinde şöyle der. Bu ayette Allah'ın kelamını tahrif eden, onun kitabı ve Resulünün sünnetiyle dalga geçen, onları sapkın hevalarına ve fasit bidatlerine arz eden bidatçilerle oturup kalkmada toleranslı, hoşgörülü davranan için büyük bir öğüt vardır. O, yani toleranslı davranan, onları, yani oturup kalktığı bidatçileri reddedemiyor, onlar için de düştüğü şeyi değiştiremiyorsa, en azından onlarla oturup kalkmayı terk etmelidir. Bu ona yapması zor olmayan kolay bir şeydir. Onlar, kendilerinin bulaşmış olduğu bidatten temiz olan bu kişinin aralarında oturmasını âmmenin, yani genel insanların teveccühünü elde etmeye bir fırsat olarak kullanırlar. Bak falan da bizimle beraber oturuyor, konuşuyor gibi bunu kullanırlar. Böylece onun bidatçilerle oturup kalkması münkeri duymaktan daha ileri bir mefsedet halini alır. Bu mel'un meclislerden sayılamayacak kadar çok sayıda müşahede ettik. Gücümüzün yettiği kadarıyla Hakk'a yardım edip batılı def ettik. Her kim bu temiz şeriatı tam manasıyla anlarsa, sapkın bidat ehliyle oturup kalkmada bulunan mefsedetin, haramlardan bir şey yaparak Allah'a isyan eden biriyle oturup kalkmada bulunan durumdan, o kötülükten kat kat daha fazla olduğunu bilir. Özellikle de kitap ve sünnet ilminde ayağı sağlam basmayan kimseler için. Böylelikle o, onların batıllığı apaçık ortada olan yalanlarına ve saçmalıklarına aldanabilir. Bu da kalbinde tedavisi ve def edilmesi zor olan hastalıklara yol açar. Ömrü boyunca onunla amel eder durur. Allah'a and olsun ki batılların en batılı, münkerlerin en münkeri olduğu halde onun hak olduğuna inanarak Allah'ın huzuruna varır. Yani bir batıla, bir münkere bir inanç olsun, amel olsun, böyle bir şeyin hak olduğuna aldanır, inanır onlara ve böylece Allah'ın huzuruna varır diyor. Sonra müellif derim ki, muhaddis ve fakih ilim ehli bu konuda birçok bab başlıkları koymuşlardır. Bazıları şunlardır. Heva ehlinden uzak durmak ve onlara buğz etmek. Sünen-i Ebu Davud 4. cilt. Şerlilere ve bidat ehline sevgi beslemekten korkutmak. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Münzir'in tergip ve terhipte bir bab başlığı. Nebevi'nin El-Eskar kitabında bab başlığı, bidat ve masiyet ehlinden teberri etmek babı. Hatta bu konu akide konularının arasına katılmıştır. Tıpkı İmam Beyhaki'nin El-İtikad kitabında yaptığı gibi. O şöyle bir bab başlığı koymuştur. Bid'at ehliyle oturmaktan yasaklama babı. Hatta ilim ehlinden bazısı, Bekir bin Abdullah Ebu Zeyd'i kastediyor dipnotta belirtmiş. Bid'atçiden ilim almayı yasaklayarak bunu ilim talebinin temel özelliklerinden saymıştır. Bunların dışında da birçok örnek vardır. Bu sebeple Kadı Ebu Yala Rahimullah dedi ki, sahabeler ve tabi'in bidatçiler ile alakanın kesilmesi gerektiğine dair icma etmişlerdir. Yani selefin icma ettiği bu husus günümüzde bakın ne hale gelmiş. Vela ve bera rüknü tamamen iptal edilmiş haldedir. Allah selamet versin. Fudayl bin İyad Rahimullah diyor ki, kim bidat sahibiyle oturursa onu hemen uyar. Yani bidat sahibiyle oturan kimseyi uyar. Kim bidat sahibiyle oturursa ona hikmet verilmemiştir. Benimle bidat sahibi arasında demirden bir kale olmasını isterim. Yani hiçbir şekilde ne sesinin ne bedenen bir görmesinin, görüntüsünün alakasının olmayacağı şekilde bir demirden kale ile ondan korunmayı isterim diyor. Yine şöyle demiştir. Bütün insanların en hayırlısı olarak sünnet ashabını idrak ettim. Yani onlara yetiştim. Ve onlar bidat ashabından yasaklarlardı. Yahya bin Ebi Kesir dedi ki, herhangi bir yolda bir bidatçıyla karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Bunu Acuri Eşşeriya'da rivayet etmiştir. Ebu Kılabe Er-Rakkaşi bidat ehli hakkında şöyle dedi. Onlarla oturmayın, onların arasına katılmayın. Çünkü ben onların sizleri sapıklıklarına batırmalarından emin olamam. Onlar bildiğiniz birçok şeyde sizin aklınızı karıştırırlar. Evet. Ey sünni Müslüman, sünnet ehli Müslüman. Yapman gereken bidatçıyı terk etmek, ondan uzaklaşıp içtinab etmektir. Eğer ona öğretmeye, hidayetine vesile olmaya güç yetirebilirsen bu uğurda çalış. Eğer aciz kalırsan derhal ondan uzaklaş. Ona karşı muhabbet besleme. Onunla el sıkışma. Onun dostu da arkadaşı da olma. Ne yakın bir dost ne de hocam, ahbaplık ettiğin.
Hocam, bu alta gider girer mi bu şeyler?
Tabii. Yani onlar kendilerine hak uyarı yapılmasına rağmen bunda ısrar ettiler. Efendim?
Hata ediyorlar mesela, yani anlayamıyorlarsa yani.
Yani hata zaten bütün ama bunların kaynağı hata.
Yani.
Şimdi bizim bu konudaki işte bizden öncekiler bu konuda gereken tedbirleri koysaydılar belki bu halde olmazdık. Yani bidatlara karşı yani, tavırlarda.
Ben bu normal toplumu anlıyorum ben mesela.
Hayır, normal toplum bunlardan daha ehven bir halde. Çünkü asıl onlara hüccet ulaşmamıştır. Mesela sokaktan birisini çağırsan ne anlar dernek olayı bidat midir değil midir veya buna benzer meseleler. Buna dair hiçbir şey işitmemiştir yani hatta.
Bidatın ne olduğunu.
Tabii ama bu insanlar kendilerine bakın bu yaptığınız sünnete aykırı, burada sünnete uymayan, Allah Resulü'nün sahabenin menhecine uymayan bir şeyler var diye uyarılmasına rağmen yaptıkları şeye bir sünnetten delil getirememişlerdir. Neye aldandılar? Yani bir sünneti mi tevil ettiler de buna aldandılar? Yok. Bu aslında sadece dernek meselesi de değil. Yani bir sürü daha başka buna bağlı birçok mesele ortaya çıkmıştır ki bunların hepsinde sünnet bir tarafa atılmış, bunun yerine hevalar tercih edilir olmuş. Bütün bunlarla birlikte bidatçı ve cahile onları işledikleri günahtan döndürebilmek için yumuşak davran. Belaya uğramışa karşı merhametli ol. Sana bahşetmiş olduğu afiyetten, esenlikten dolayı Allah'a hamd et diyor. Bunu Teşebbühül Hasis, yani Zehebi'nin eserinden aktarıyor. Allame İbnül Kayyım rahimullah, şeytanın tuzak ve hilelerini sayma sadedinde şöyle dedi. Şeytanın tuzak ve hile çeşitlerinden birisi de kulu güzel ahlakı ve güler yüzüyle günaha ve çirkin şeyler yapmaya çağırmasıdır. Günaha ve çirkin şeylere çağırırken güler yüzü ve güzel ahlakı kullanmasıdır. Kişi kendisini onun şerrinden ancak yüzünü asması, kaşlarını çatması, ondan yüz çevirmesinin kurtaracağı biriyle karşılaşır. Kişi kendisini onun şerrinden ancak, cümlede biraz yanlış kurmuşlar, düzelterek tekrar söylüyorum. Kişi kendisini onun şerrinden ancak yüzünü asması, kaşlarını çatması, ondan yüz çevirmesinin kurtaracağı biriyle karşılaşması kurtarır. Düşman, şeytan ona güler yüzle ve hoş sözle muamelede bulunmayı güzel gösterir. Böylelikle ona bağlanır. Sonra ondan kurtulmak istese de aciz kalır, yapamaz. Şeytan kendi isteğine ulaşıncaya kadar ikisinin arasında gider gelir. Kulu hoş söz, güler yüz babından hazırladığı tuzağıyla kandırır. İşte buradan hareketle kalp doktorları, bidat ehlinden yüz çevirmek, onlara selam vermemek, güler yüz göstermemek, onlara ancak çatık kaş ve yüz çevirerek muamelede bulunmak tavsiyesinde bulunmuşlardır. El-Mevaridül Eman kitabından naklediyor bunda. Bütün bunların sebebi, Müslümanların zayıflarının kalpleri onların bir takım bidatlerine kanmasın ve insanlar onların ehli bidat olduklarını bilsinler ve onlarla oturmaları bidatlerin zuhuruna vesile olmasındır. Derim ki, burada ehli sünnet ile ehli bidat arasında aracılık yapmak isteyenlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Onların bir ayrım yapmadan herkesle oturduklarını görürsün. Sorulduklarında ise bizler toplayıcıyız, dağıtıcı değiliz derler. Onların bu sözü ayrılığın ta kendisidir. Selefin yolundan, caddesinden uzaklaşmanın ta kendisidir. Selef imamlarından birisi dedi ki, kim bizimle beraber olmazsa o zaman karşımızdadır. Bunu El-İbane'de İbn-i Battah rivayet ediyor. İşte bu açık bir nastır. Ehli sünnetin istikametiyle ehli bidatin dalaletinin arasının ayrı olduğu gerçeğini açıklamaktadır. Şu sözü söyleyen ne kadar güzel söylemiş. Ey ilim talebesi, her batılı terk et. Hevalara sevke meyilli olan her şeyi de. Ey sen, sakın ha bidatlere meyletme. Muhakkak sapıtmıştır bidatçiler. Kıyle ve kaleden ötürü. Yani dedikodudan ötürü. Tarih-i Bağdat'ın Zeyl'inde aktarılmış bu şiir. Bunun gibi sözde arabuluculuk reddedilir, kabul edilmez. Bilakis alçakça, rezil bir şeydir. Evzaiye denildi ki, bir adam ben hem ehli sünnet ile hem de bidat ehliyle otururum diyor. Evzai dedi ki, bu hak ile batılı birbirine eşit kılmak isteyen birisidir. Evzai'nin bu sözünü İbn-i Battah el-İban'de rivayet etmiş ve şu notu düşmüştür. Evzai doğru söylemiştir. Ben derim ki bu adam hak ile batılın, küfür ile imanın ne olduğunu bilmemektedir. Bunun gibisi hakkında Kur'an'da ayet inmiş, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet varid olmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz derler. Bakara suresi 14. ayet. Yani böyle bir tavır bu münafıkların tavrına benzer demek istiyorum Elif. Sonra isnadı ile İbn Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimdeki münafığın meseli yani onun örneği iki koyun arasındaki tek gözü olmayan koyun gibidir. Bir onun peşine gider, bir bunun. Hangisinin peşine gideceğini bilemez. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn-i Battah bu hadisin ardından da şöyle der. Bu türden insanlar zamanımızda çoğaldı. Allah onları çoğaltmasın. Bizleri ve sizleri münafıkların şerrinden, azgınların tuzağından korusun. Bizleri ve sizleri din ile oynayanlardan, şeytanın ayarttığı, gerisin geriye dönen şaşkınlıktan, ne yapacağını bilemeyenlerden kılmasın. Evet. Dipnotta da şöyle düşmüş. Allah ona rahmet eylesin. Peki bizim zamanımızı onda olan yanar dönerliği ve şaşkınlığı görseydi ne olurdu? Selef dinde dönekliği, yanar döner olmayı yasaklamıştır demiş ve İbn Abdilber'in Camiu Beyanil İlim, El İbane ve diğer bazı eserlere havale etmiş konuyu. Derim ki bu baptaki önemli kaidelerden birisi de Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah'ın söylemiş olduğu şu sözdür. Bir adamda hayır ve şer, İyilik ve fücur, taat ve masiyet, sünnet ve bid'at bir arada bulunursa, o kendisine bulunan hayır miktarınca dostluk ve sevap, şer miktarınca da düşmanlık ve cezalandırmayı hak eder. Böylelikle bir kişide ikramı ve hor görülmeyi gerektirecek şeyler bir araya gelir. Onda hem hayır hem şer bir araya gelir. Tıpkı fakir hırsız gibi. Hırsızlığı sebebiyle eli kesilir. Beytül maldan ihtiyacına yetecek kadar mal verilir. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde ittifak etmiş olduğu bir asıldır. Yani hırsız eli kesilir ama beytül malden de onun hakkı ihmal edilmez. Özetle bir kimsede hem günahkarlık hem takva yani takvaya dair ameller bir arada bulunuyorsa o amellerinden dolayı buğz edilir ama ihlasından, takvasından, hayırlı amellerinden dolayı da ona bir sevgi beslenir. Bir Müslüman, bidat ehli bile olsa bizim kardeşimizdir, dinde kardeşimizdir. Ama özel kardeşimiz, özel kardeşlik manada, akide kardeşliği manasında değildir. Mutezile bizim kardeşimizdir bu manada. Dinde kardeşimizdir. Ama ona teberri ederiz. Uzak dururuz. Bütün bidat ehline karşı durum bu şekilde. Başka bir kaide, ehli bidatin telif ve tasnif etmiş oldukları kitaplar için de ehli bidate uygulanan ahkam geçerlidir. Onlardan uzak durmak, sakınmak gerekir. İbn-i Kudame dedi ki, selef bidat ehliyle oturmayı, onların kitaplarına bakmayı, sözlerini dinlemeyi yasaklardı. Yapılması gereken onlardan uzak durmak ve sakındırmaktır. Son bir kaide, ehli bidate ve onlarla temas halinde olanlara yaklaşmak, cüzzam ve abraş hastalarına yaklaşmak gibidir. Hastalıklarını kendilerine yaklaşanlara mutlaka bulaştırırlar. Bundan dolayı İmam Ebu Osman Es-Sabuni Akidetus Selefi Ashabil Hadis kitabında ehli bidate buğz edilmesi ve onlardan uzak durulması gerektiğini belirttikten sonra şöyle demiştir. Hadis ehli kulaklarını onların yani bidat ehlinin yalanlarından, saçmalıklarından korumaları gerektiğine inanırlar. Onların batıl sözleri kulaklara uğradığında ve kalplere yerleştiğinde ona verebildiği kadar zarar verir. Vesveselerin ve kötü düşüncelerin oluşmasına neden olur. Bu sakındırmanın ameli sonuçlarından birisi İmam Zehebi'nin Siyer-i Alamun Nübela'da Mülhit İbnur Ravendi'nin biyografisinde şu sözüdür. Rafiziler ve mülhitlerden ayrılmazdı. Bundan dolayı ayıplanıp azarlandığında sadece onların görüşlerini öğrenmek istiyorum derdi. Yani benim amacım sadece görüşlerini öğrenmek onların derdi. En sonunda mülhit oldu da dini ve milleti terk etti. Yani kafirlerden oldu İbn-i Ravendi. Şimdi burada en azından şöyle bir durum var. Yani onlara hüsnü zanına sebep olur. Onlara ve bidatlerine hüsnü zanına sebep olur. Yani senin onların bidat işlediklerini biliyorsun. O bilmiyor olabilir ama sen biliyorsun. Senin onlara bu bidatleri işlemene rağmen hüsnü zannetmene sebep olur ki bu tehlikeli bir şey yine. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Bir kimse dünyanın doğusunda batısında savaşsa, cihad etse, sonra rükün ile makam arasında öldürülse yine de Allah onu hak üzere olduğunu zannettiği kimselerle birlikte haşreder. Onların da hak üzere olduğuna zannetmesine, yani hüsnü zannetmesine sebebiyet verir. Yine Siyer-u Alamun Nübelâ'da İbn Akil'in biyografisinde Zehebi aynısını nakletmiş ve onun şöyle dediğini, İbn Akil'in şöyle dediğini nakletmiştir. Hanbeli ashabımız benim alimlerden bir topluluğu terk etmemi istiyorlardı. Bu da beni faydalı ilimden alıkoyuyordu. Yani alimler beni bir topluluktan, bir alimler topluluğundan terk etmemi istiyordu. Bu da ilimden faydalanmaktan beni alıkoyuyordu diyor. Zehebi onun sözüne şu notu düşmüştür. Ona Mutezile ile oturmasını yasaklıyorlardı da o kabul etmiyordu. Ta ki onların ağına düştü ve nasları tevil etme cüreti gösterdi. Allah'tan selamet dileriz. Yani İbn Akil de böylece onların yoluna uydu diyor. Bütün bunlar ehli bidatten uzak durmayı, onların sözlerini ve şüphelerini dinlememeyi, alimlerin öğrencilerine vasiyet etmelerinin en büyük vasiyetleri kılmıştır. Yani bir alimin öğrencisine vereceği en büyük nasihat olarak tayin etmişler. Nitekim Şeyhülislam öğrencisi İbn-i Kayyim el-Cevziye'ye, yani İbn-i Teymiye, İbn-i Cevziye'ye şöyle bir nasihatte bulunmuştur. Kalbini arz edilenlere ve şüphelere karşı bir sünger gibi tutma. Bu şüphelere karşı bir sünger gibi olmasın kalbin. Sonra kalbin onlara emer ve onlardan başka bir şey de sızmaz. Fakat sen kalbini içi olmayan saydam bir cam gibi kıl. Acayip bir örnek. Saydam bir cam gibi kıl. Şüpheler onun dışından akıp gitsin, onda durmasın. Onları berraklığı ile görsün. Sertliği ile def etsin. Aksi halde eğer sen kalbine uğrayan her şüpheyi ona içirirsen, kalbin şüphelerin üssü, merkezi olur. Allah korusun. İbn-i Kayyım, İbn-i Teymiye'nin bu nasihatini Miftahu Daris Saade'de nakletmiş ve şöyle eklemiştir. Şöyle, ben şüpheleri def etmede bu nasihatten faydalandığım gibi başka hiçbir vasiyetten faydalandığımı bilmiyorum. Son olarak, bidatçiden ve onun bidatlerinden sakın. Ona karşı vela ve bera prensibini uygula. Bununla ve ondan dinin öngördüğü şekilde uzaklaşmakla Allah'a yakınlaş. Bütün bunları maslahatların elde edilmesi ve mefsedetlerin def edilmesine gözetilmesi gereken dinin kaidelerine ve asıllarına indirgeyerek yap. Sakın ha ayrılmaya da terk etmede hevanı emir edinme. Vesselam diyor. Evet. Tabi bu vela ve beranın tevelli ve teberrinin ilgilendirdiği konulardan birisi de bidat ehliyle münazara meselesidir. Ehli bidatın yolunun hile ve sahtekarlık üzere kaim olduğunu, yanıltma ve süslemek üzere bina edildiğini öğrendikten sonra onlarla ilişkilerde izlenilmesi gereken doğru metodun onlardan uzak olmak, onları terk etmek ve onlardan yüz çevirmek olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Eğer durum böyle ise, alimlerin sözleri onlarla münazara etmekten sakındırma, onlarla münakaşa etmekten ve sözlerine kulak vermekten uzaklaştırılması uyarısıyla dopdoludur. Mufattal bin Mühelhil dedi ki, eğer bidat sahibi onunla oturduğunda direkt olarak sana bidatini anlatacak olsa, hemencecik ondan sakınır ve kaçarsın. Fakat o oturumunun başında sünnetten hadisler anlatır. Sonra bidatini senin kalbine sokar, korkulur ki o bidat senin kalbine bağlanır. Peki kalbinden ne zaman çıkar? Kim bilir ne zaman çıkar? Ya da çıkar mı? Yani diyor ki, bidat ehli sana bidatini arz ederek başlamaz. Sünnetten delil getirir buna. Hadisler anlatır. Sonra bu hadislere bina ettiği bidatlerini sokuşturur diyor. Hasan el-Basri dedi ki, kulaklarının heva sahibini dinlemesine izin verme. Aksi takdirde kalbin hastalanır. Evzai dedi ki, bidat sahibiyle cedel yapmayın. Eğer yaparsanız kalplerinize şüphe fitnesini atar. Said bin Amir dedi ki, Ninem Esma'yı şöyle derken işitti. Heva ehli iki adam Muhammed bin Sirin'in yanına girdiler. Ey Ebu Bekir, sana bir hadis tahdis edelim mi, rivayet edelim mi dediler. O hayır dedi. Bunun üzerine o iki adam, o zaman sana Allah'ın kitabından bir ayet okuyalım mı dediler. Hayır. Ya siz kalkıp gidersiniz ya da ben kalkacağım dedi. Yani çünkü bunlar basiretli insanlardı selef. Bunların ayetle, hadisle bidatlerini süslediklerini biliyorlardı. Selef imamlarından birisi dedi ki, kim bidat sahibi olduğunu bildiği halde bidat sahibine kulak verirse ondan ismet alınır. Yani ondan koruma kaldırılır ve nefsiyle baş başa bırakılır. Allah korusun. Süfyan es-Sevri dedi ki, kim bir bidat işitirse onu yanında oturanlara anlatmasın. Onu onların kalbine atmasın. Yine Süfyan es-Sevri'nin bir sözünü, bu sözünü naklettikten sonra Zehebi Siyer-i Alam'da ardından şöyle demiştir. Selef imamlarının çoğu bu sakındırma üzereydiler. Kalpleri zayıf, şüpheleri de birer çengel olarak görüyorlardı. Allah'ım bizleri koru. Lalkai İtikat kitabında, Usulü İtikat kitabında Müslümanlara karşı bidat ehliyle münazara yapmaktan daha büyük bir suç ve kabahat işlenmemiştir. Onlar bidat ehli için, yani bidat ehli için selefin onları o söz üzerine terk etmesinden daha büyük bir kahır ve zillet olmamıştır. Yani bidat ehline kalplerinde ukde bırakmak olarak görüyor onlar. Onların konuşmalarına, yani kendi görüşlerini aktarmalarına, cidal için, münazara için aktarmalarına selef fırsat vermiyormuş. Öfke ve hiddetten üzüntü ve kederle helak olurlar. Bunu yapamadıkları zaman. Ama onlarla görüşmek, konuşmak işte bu rahatlamalarına sebep oluyor ve onların şüphelerinin Müslümanlar arasında daha fazla yayılmasına sebebiyet veriyor. Ta ki doğruyu göremeyen mağrur insanlar geldiler. Yani o selefin bu tavrını gözeten insanlardan sonra bunu gözetmeyen, gururlarına, kendilerine aldanmış insanlar geldiler. Bidat ehline, bidat isharına fırsat veren yolu açtılar. Ve onlar için İslam'ın helakına rehberlik ettiler. Bunun neticesinde aralarında münakaşa çoğaldı. Davetleri münazara ile ortaya çıktı. 7'den 70'e onu bilmeyen herkesin kulağına geldi. Ta ki şüpheler hüccetlerde karşı karşıya geldi. İncelemede insanların arasında yüksek derecelere ulaştılar. Allah'ın dininde düşmanlar ve karşıtlar Allah için hicrette birbirlerinin yardımcıları iken onları yüzlerine karşı ayan beyan tekfir edip onlara açıkça lanet okurlarken daha sonra birbirlerinin arkadaşı ve dostu, birbirlerine yağ çekmede yaren ve kardeşler oluverdiler. Yani bugün taraflara baktığın zaman mevcut fırkaların taraflarına bunlar birbirine yalcılık yapıyorlar. Halbuki akideleri birbirlerini tekfir eden akideler. Mesela Sufilerle İslamoğlu grubunun birbirine kucak açmasına bak. Yani bu bidat ehlinin birbirine yağcılık etmelerine, münafıklık yapmalarına bak. Ama bütün bu bidat ehli tek bir şeyde birleşiyor. Selefilerden nefret ediyorlar. Niye? Çünkü ve onları da üslupsuz olarak görüyorlar selefileri. Bütün bidat ehli selefileri kaba, üslupsuz görüyorlar. Neden? Çünkü onların bidatlerine fırsat vermiyorlar. Aynı şekilde bugün selefilik iddiası içerisinde olan ve o bidat ehlinin bu ahlaklarını kapmış olan kimseler hakiki bir, yani selefin menheci üzerine bir hareket, bir tavır gördüğü zaman bu üslupsuz diyor. Aynı bidat ehlinin selefilere yaptığı gibi. İşte bu müellif de Lalkai, Allah rahmet eylesin. Bak kendi zamanında bu şeyleri tespit etmiş, bu vakaları ve bunu açıkça ilan ediyor. Diyor ki, Allah için hicrette birbirlerinin yardımcıları iken, onları yüzlerine karşı ayan beyan tekfir edip, onlara karşı lanet okurlarken, daha sonra birbirlerinin arkadaşı ve dostu, birbirlerine yağ çekmede yaren ve kardeşler oluverdiler. Her iki menzil arasında dağlar kadar fark vardır. İki makam birbirinden çok farklıdır. Derim ki, salih selef, Allah onlara rahmet eylesin, bidat ehliyle münazara yapmayı, onlarla oturup kalkmayı yasaklamalarının sebebi şudur. Onlarla müzakere yapmak, bilimsel incelemede bulunmak, vakit kaybından başka bir şey değildir. Hiçbir fayda elde etmeksizin ilişkilerin kesilmesine, sırt dönmeye götürür. Ben hak kendisinden başkasında ortaya çıkıp da mezhebinden dönen tek bir kişi dahi görmedim. Bilakis o mezhebinin zayıflığını, haktan ne kadar uzak olduğunu bilmekle birlikte mezhebinde ısrar eder. Ey Müslümanlar topluluğu, sizlere Allah'ı hatırlatırım. Sizden hiç kimseyi kendine olan hüsnü zanlı ve mezhebinin doğruluğuna dair bilip alışa geldiği şeyler, heva ehlinden birisiyle oturmaya, sonra da onunla münazarada bulunmak ya da onu görüşünden döndürmek için oturdum demek suretiyle diniyle kumar oynamaya sevk etmesin. Çünkü onlar Deccal'den daha fitneci, sözleri uyuzdan daha yapışkan ve kalpler için ateş közünden daha yakıcıdır. İbn-i Battah El-İbane'de yapıyor bu nasihat. Hile, düzenbazlık ve sahtekarlık bidat ehlinin üslupları arasında yer alır. Bazen onların münazaralarında farkına varmadan ehli sünnetten ve selefin menhecine davet edenlerin bazısı hakkında taan ettiklerini, onlara dil uzattıklarını görürsün. İşte onlar aldatırlar ve yalan söylerler. Onların gerçek yüzünü bilmeyenler de onlar hakkında iyi zanda bulunur, sonra onların ağına düşerler. Dolayısıyla onlar hakkında Allah Teala'nın şu kavlini söylemek hak olur. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Münafıkun suresi 4. ayet. Umulur ki vazgeçip dönerler. Buna göre derim ki, itikattaki şüphelerin fitnesinden kurtulan her Müslüman için şunu nasihat ederim. Eğer bid'at sesi kısılmış, kontrol altına alınmış bir halde, bid'atçide bid'ati sindirilmek suretiyle kendisine mani olunmuş, nefsi kırılmış ise, o halde bid'atçıyı ve bid'atini kurcalamak suretiyle nefisleri tahrik etmemek gerekir. Çünkü o kurcalandığında çoğalıp zuhur edecektir, iyice ortaya çıkacaktır. Bu nefislerin tabiatında var olan bir şeydir. Bu nefislerin meşairi hatırladığında hacca yönelmesi gibi hayırda da olabilir. Kadınlar ve onların güzellikleri zikredildiğinde fuhuşa meyledilmesi gibi şerde de olabilir. Bu gizlilik ve yüz çevirme mücadele ve cihat kabiliğindendir. Hak nasıl sözde oluyorsa aynı şekilde susmakta ve yüz çevirmekte de olur. Her hale uygun olarak hareket edilir. Allah en iyisini bilendir. Bidat ehline reddiyede bulunmaya gelince, toy görüşlü, ilim ve imanı zayıf olanlar tarafından değil de, menheci selim, anlayışı derin ve ayağı ilimde sağlam olanın bidat ehline reddiye vermesi, onların hatalarını ortaya çıkarması ve şüphelerini geçersiz kılması, buraya kadar belirtilen hususlardan hiçbiriyle çelişmez. Bu ilim ehlinin katında kararlaştırılmış bir husustur ve onlar bu hususu tam olarak açıklamışlardır. İbn-i Kayyım el-Medariş'te der ki, selefin ve imamların bidati inkarı çok şiddetli olmuştur. Yeryüzünün her yerinde onları duyurup ilan etmişler ve insanları onların fitnelerine karşı çok şiddetli bir şekilde uyarıp sakındırmışlardır. Onlardan sakındırma hususunda fuhşiyat, zulüm ve düşmanlığı inkarda dahi yapmadıkları kadar mübalağa yapmışlardır. Yani bir zinakara yüklenmedikleri kadar yüklenmişlerdir bidat ehline, selef. Çünkü bidatlerin dine vermiş olduğu zarar, yıkım ve olumsuzluğu daha şiddetlidir. Bugün bunu işte kusurları dökmek, insanların kusurlarını ifşa etmek diye çarpıtmaya çalışanların işte bu selefin menhecinden ne kadar uzak oldukları bir kez daha anlaşılıyor. İşte bu alimlerin, Allah onlara rahmet etsin, onların katında bilinen bir şeydir. Onlar bir kişinin kerih gördüğü şekilde zikrinin caiz olduğu yerleri belirtmişlerdir. Bu gıybetten sayılmaz. Bilakis böyle bir şey yerine getirilmesi gereken bir nasihattir. Birinin tasavvuf ehlinden ve daha başkalarından bir bidatçı ya da bir fasık olması ve kendisine ilim ve irşad için gidip gelen olduğu görüp de onun cihetinden zarar görmesinden korkulduğu için hali açıklanarak ilan edilmesi gibi. Ahmet bin Hanbel Rahimullah, Haris-i Muhasibiye çok sert sözler söylemiştir. Haris-i Muhasibiye bakarsanız, bugün tasavvufçular daha fazla benimser bunu. Haris-i Muhasibi akidede selefidir. Yani Allah'ın semada oluşu, isim ve sıfatları gibi pek çok meselede. Haris-i Muhasibi'nin tek bir hatası olmuştur. İmam Ahmet'in hışmına uğradığı. Bidat ehliyle münazaralar yapıyordu ve onlarla münazaralarında onların metotlarını kullanarak onların batılını reddediyordu. Yani kendisinin akidesinde bir şey yoktu. Ama sadece onlara reddiye verirken onların metodunu kullandığı için, aklı metotlara saptığı için İmam Ahmet ağır bir şekilde suçlamış, onunla görüşen herkesi de aynı kefeye koymuştur. Kim olursa olsun. Şimdi Haris-i Muhasibi'ye bakın. Takva sahibi, zahit, alim, selefi, İmam Ahmet ama çiziyor. Ve şöyle diyor, o diyor bağlı bir aslan gibidir diyor. Yani bir çözülse onun vereceği zarar daha büyük olur diyor. Yani onlar basiretle hareket etmişler. Ve bidat ehline bakın şeyden çok daha ağır tedbirler koymuşlardır. Fasıklardan. Yani açıkça günah işleyenlerden daha ağır ifadeler kullanmışlardır bunun hakkında. Selam verilmemesi, konuşulmaması böyle tedbirler almışlar.
Mesela hep selam veriyoruz. Mesela camideki insanlar bidat ehli. Hepsi hemen hemen bidat ehli.
Camideki insanlara bidat ehli diyemeyiz. Yani halk, yani kendilerine hakka dair sünnet veya hüccet ulaşmamış kimselere biz bidat ehli diyemeyiz. Avamdır bunlar. Ama bidatini kitap ve sünnetten tevil ettiği, saptırdığı delillerle savunan, kendisine hüccet ulaştırıldığı zaman kıvırma yolunu tutan kimselerdir bizim burada bahsettiğimiz kimseler. Yani hak ulaşmasına rağmen yanar döner, müellifin ifade ettiği gibi yanar dönerlik yapanlar. Dönmeyecek. Hak senden geldiği için dönmeyecek. Dönmemek için de işte bu yanar dönerlik denilen şeylere, manevralara girişiyor. Az önce söylemişti ya, işte münazara edilip de mezhebinden dönen birisini görmedim. Sende hakkı görse bile işte bu manevralar, yalpalamaları yapar. Hiçbir şey bulamazsa sana yüklenir ki sen insan olma nasebiyle kusurların vardır. Sana yüklenir bu sefer. Hadise, ayete bir şey bulamaz. Senin gözünün üstünde kaşın vardır. Oradan indirir darbeyi. Bunu sırf hakka dönmemek için bir kendine işte tatmin olma sebebi sayar. Yoksa kendisi de bilir hakkın nerede olduğunu da. Sen de zannedersin bunlar anlamıyor. Çok iyi biliyor. Allah hakka anlaşılmaz kılmamıştır. O Allah'ın rahmetindendir. Hak anlaşılırdır da o heva denilen şey o haktan saptırıyor. Allah hevadan korusun. Buna göre ehl-i sünnet vel cemaatin millete, dine intisap eden heva ehli bidatçiler, yani İslam'a nispet edilen heva ehli bidatçileri reddetmesi başlıca istenen bir şeydir. Hatta her şerrin ve fesadın iptalinin aslıdır. Bidat ehline reddiye veren mücahittir. Mecmul Fetava'da İbn-i Teymiye'nin ifadesi bu. Bidat ehline reddiye veren cihad eden kimsedir. Mücahittir o diyor. Ama bu selefin menheci bozulduktan sonra insanlar bunu onların ilahlarına sövmek diye çevirdiler. Allah korusun. Kalın kafalı engelcilerin çıkarmış oldukları zorluklara rağmen böyle diyor müellif. Söylemiş olduğuma en büyük delil içerisinde bidatlere, sapıklıklara, hatalara ve muhalefetlere reddiye bulunan kitapların isimleri büyükçe bir cilt, hatta ciltlere ulaşmaktadır. Yani eskiden beri selefin yolunda giden alimlerin yazdıkları reddiye kitaplarına bakın. Ciltler dolusu. İbn-i Teymiye'nin mesela Minhacü Sünnesi, Şia ve Rafizilere karşı kaç cilt? Arapçası, Türkçesi 2 cilt tercüme ettiler. Arapçası 4-5 cilt. Bunun gibi bir sürü eserler var. Mesela İptalü Tahlil diye hile, dinde hile yolunu tutanlara 6 cilt reddiye vermiştir İbn-i Teymiye. İbn-i Kayyım'ın böyle ciltler dolusu İçtima'ul Cuyuşil İslamiye diye cehmilere verdiği reddiye var. Ciltler dolusu. Bunun gibi. Ciltler dolusu reddiyeler vermişlerdir. Hatta ilim ehli nezdinde Tarihul Mübtedi'a ismiyle bilinen özel kitaplar telif edilmiştir. Yani bidatçiler tarihi, bidat fırkalar tarihi. Sonra hiç şüphesiz sen orada burada onlardan bazısında hayır ve salah olsa da batılın reddini inkarla dillerini eğip büken bazılarını görürsün. Fakat onların yapmış olduğu bazen zayıflık, niyetlerin zayıflığı ve bazen de hakkı ve doğru yöntemleri algılama zayıflığıdır. Ve hatta o gerçekte zahıf, yani savaş günü, hücum günü Allah'ın dinini korumak ve onu müdafaa yerini bırakıp gerisin geriye kaçmaktır. O zaman hak olan kelimeyi söylemeyip susan, günahta batılı nutk eden, söyleyen kimse gibidir. Yani bidat ehlinin böyle hücumda olduğu bir zamanda bidat ehlini reddetmeyen, bildiği hakkı söylemeyen savaştan kaçan gibidir. Ebu Ali et-Tekkak dedi ki, hakkı söylemeyip susan dilsiz şeytandır. Batılı konuşan ise konuşan şeytandır. Bazıları bunu hadis olarak aktarırlar da, bu seleften Ebu Ali et-Tekkak'ın sözüdür. Haksızlık karşısında sükut eden dilsiz şeytandır derler. Bak devamı da var. Batılı konuşan ise konuşan şeytandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını haber vermiştir. Ondan kurtuluş, yani bu fırkalardan kurtuluş, nübüvvet menheci üzere olan tek bir fırka içindir. Peki onlar itikadi farklılıklar ve menheci çelişkilerin varlığıyla birlikte bu ümmeti tek bir fırka ve cemaat ile sınırlı mı tutmak istiyorlar? Yoksa o tevhid kelimesini dağıtan bir birlikteliğe mi davettir? Sakının! Onların hüccetleri, safları içeriden bozup dağıtmayın. Yani onların sözleri, söylenileri bunlardır. Safları içeriden bozup dağıtmayın, bölmeyin, Müslümanları dağıtmayın. Müslümanların arasındaki hilafı, ihtilafları kurcalamayın. İttifak ettiğimiz şeylerde bir araya gelelim, ihtilaf ettiğimiz şeylerde birbirimizi mazur görelim. Ve bunlara benzer sözlerde olduğu gibi yalnızca batıl sözlerden ibarettir onların hüccetleri. İmanın en zayıfı onlara şunu söylemektir. İmanın en zayıfı. Bidatçı ve diğer çalçeneler biz susalım diye mi sustular? Yoksa onlar göstererek ve duyurarak itikada hücum ettikleri halde susmak mı talep ediliyor? Allah'a yemin ederim ki hayır. Biz Allah'tan her Müslümanı Yahudilerin hüccetlerinin peşine düşmekten korumasını dileriz. Onlar kitap üzerinde anlaşmazlığa düşen, kitaba karşı çıkanlardır. Bununla birlikte birlik ve cemaati ishar ederler. Allah Teala onları yalanlamıştır. Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki, sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bakın bu topluluk böyle bir şeye benzemiştir. Kalpleri darmadağınık, farklı farklı akideler, farklı farklı ameller, ahlaklar. Sen onları derli toplu sanırsın. Yahudiler başkalarına karşı böyle görünmek isterler. Bak biz topluyuz, birlikteyiz. Ne oluyor ki selefilerin arasında sıçradı bu ahlak? Aman işte selefiler bölündü demesinler. Yahu bölünmüşüz, akide dağılmış, menheçten uzaklaşılmış. İşte burada haklı söylememek dilsiz şeytanlıktır. Hak, Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği, ashabının üzerinde takip ettiği, tabiinin takip ettiği yoldur. O menheçtir. Hatibül Bağdadi tarihte şöyle naklediyor. İmam Hafız Affan bin Müslim Es-Saffara bir adam hakkındaki tadilinden, yani onu ehil, rivayete ehil görmesinden, düzgün görmesinden vazgeçmesi karşılığında 10 bin dinar teklif edilir. Yani bu adam sence tadil etmiştin, bunu cerh et diye. Buna göre adam hakkında ne adil ne de adil değil demeyecektir. Sükut edecek sadece. 10 bin dinar. O bu teklifi kabul etmez ve der ki, haklardan bir hakta iptal edemem. Yani haklardan bir hakta iptal edemem. Sadece sükut edecek. Yani yalancıdır, kötüdür de demeyecek. 10 bin dinar da buna göre bidat ehline reddiye vermek, onların sözlerini geçersiz kılmak, göz boyamalarını iptal etmek İslam'ın yüce ve en değerli haklarından bir haktır. Onda gevşeklik göstermek, ihmalkar davranmak caiz değildir. Hidayete erdiren Allah Azze ve Celle'dir. Ve kitabımızı tamamlayalım inşallah. Bidatlerden kurtulmanın yolu demiş müellif. Her bidatın bir sapıklık olduğu açık bir şekilde ortaya çıktığına göre, öyleyse sapıklığın anahtarı konumunda olan bidatlerden kurtulmanın yolu nedir? Bunun cevabı en yüce Resul sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu şu sözdür. Size onlara sarıldığınız müddetçe benden sonra asla sapıklığa düşmeyeceğiniz iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Muvaffakuddin bin Kudame Zemmut Tevil kitabında Selefi Salih'e uymanın gerekli olduğuna dair birçok delil zikrettikten sonra şöyle der. Bu kitabı Mehmet basmıştı. Tevil'in kınanması diye. İnsanlar yayınlar arasından tercümesi var yani. Şöyle diyor. Selefe Allah onlara rahmet etsin. Onlara uymanın gerekli oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuş. İbret de buna işaret etmiştir. Çünkü selef için ya isabet edenler ya da hata edenlerden olmalarından başka bir seçenek yoktur. Eğer doğruya isabet edenler iseler onlara uymak vacip olur. Çünkü doğruya uymak vacip, hata ile amel etmek haramdır. Çünkü onlar eğer doğruya isabet etmişlerse doğru yol üzeredirler. Onlara muhalefet eden ise cehennem ateşine götüren şeytanın yoluna uymuştur. Allah Teala kendi yoluna uymayı emretmiş, o yoldan başkasına uymayı yasaklamıştır. En'am 153. ayetinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Eğer birisi çıkıp da onların hatalı olduklarını zannederse, yani selefin, İslam'ın tamamını yermiş ve kötülemiş olur. Çünkü onların bu konuda hata etmeleri caiz olursa, yani cemaat olarak toplam hepsinin birden hata etmeleri caiz olursa, bunun dışında İslam'ın tamamında da hata etmeleri caiz olur. Ve onların nakletmiş oldukları haberlerin nakledilmemesi, rivayet etmiş oldukları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin sabit olmaması gerekir. Böylelikle risale iptal olur ve şeriat silinip gider. Bir Müslümanın böyle bir şey söylemesi ya da ona inanması caiz değildir. Yani selefi içe sayması caiz değildir. Öyleyse bidatlerden ve onların kötü sonuçlarından kurtulmanın yegane yolu inanç, itikat, ilim ve amel ile kitap ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. Onların hepsini selefin yoluna, anlayışına, menhecine ve bu iki yüce vahyi uygulamalarına uyarak yapmaktır. Allah onlara rahmet etsin. Sevgi bakımından insanların en yücesi, tabi olma bakımından en şiddetlisi ve hırslısı, ilmi bakımından en derin ilme sahibi olanları ve anlayış itibarıyla en geniş ufuklu olanlarıdır. İşte Müslüman her türlü şaibeden kurtulmuş, her türlü bid'at ve musibetten uzak bir şekilde dinine yalnızca bu yolla temessük etmelidir. Öyleyse ona azı dişlerinizle sarılın ki hidayet bulup doğru yola erişebilirsiniz. Bu yol Allah'ın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Fakat onun gövdesi doğruluk, temeli sevgi ve kardeşlik olan, her türlü hizipçilik, kutuplaşma ve çekişmeden uzak, hareket noktası Allah Teala'nın iyilik ve sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın emriyle amel olan, ilim, davet ve yardımlaşma içeren bir gayrete ihtiyacı vardır. Doğru yola ulaştıran yalnızca Allah'tır. Elhamdülillah. Bu kitapta bitti. Sonuç kısmında müellifin kısa bir şeyi var. Allah Subhanahu ve Teala'nın tevfikiyle bidatlerin reddine dair bazı kaideleri asıl olarak belirleyip usulünü oturttuktan sonra Allah'ın meşiyetiyle muvaffak kılınmış kulun bidat engelini aşması kolaylaşır. O bidatler kovulmuş şeytanın kişiyi hak yolundan nefret ettirmek, onu doğru yoldan uzaklaştırmak için yolun üzerine koymuş olduğu aşılması zor engellerdir. Eğer kişi bu engeli aşar, sünnetin nuru ile ondan kurtulur, selefin en hayırlıları olan sahabelere ve onlara güzel bir şekilde uyan tabiine gerçek anlamda tabi olursa, Allah Azze ve Celle'nin kendileri haklarında hayır, doğruluk ve güzel iman dilediği kullar zümresinden olur. Bidatlar aslında öldürücü bir zehirdir. Bu öldürücü zehire karşı son derece dikkatli olun. Çünkü o bir katildir. Her nerede olursa olsun haktan yana ol. Hayatını kurtarmak için sünnete ittiba ve bidatçiliği terk etmek suretiyle uyanık ol. Sana şefkat gösteren kardeşinin nasihatini kabul et. Muhakkak ki ittiba etmek bu zamanda kişinin yapmış olduğu en faziletli ameldir. Hatta her zaman. İbnül Hac'ın El-Methal kitabındaki nasihatlerinden bu. Birisi kalkıp şöyle diyebilir. Ben insanlara bidatlerden uzak durmalarını, sünnetlere tabi olmalarını emrettiğim zaman bana karşı hiddetlenip kıyameti koparıyorlar. Sonra da sen falandan daha mı iyi biliyorsun? Halbuki o bu konuda şöyle ve şöyle söylüyor, onu emrediyor, onunla amel ediyor. Sen ise kalkmış onu yasaklıyorsun ve sünnete ondan daha bağlı olduğunu söylüyorsun diyorlar. İçinden böyle bir söz ya da soru geçiren bilsin ki, cehalet zamanın eskiliği kadar eskidir. Ve o sürekli olarak ilme karşı inatlaşıp ayak diremektedir. Yani ilk sen değilsin bu sözün muhatabı. İlim ehli bir araya gelip ayrılık ve hizipleşmeyi bıraktıklarında cehalet kaybolur, ilim yaygınlaşır. Onlardan her biri tutup da kendi evasına tabi olur. Dinini arkasına atar, umursamazsa o zaman cehalet ortaya çıkar, yücelir ve insanların arasında yaygınlaşır. Öyle ki Münker olan şey maruf, yani kötülük iyilik olarak görülür. Maruf olan şey de münker olarak görülmeye başlar. Bu İbrahim Yahya Ahmed'in Hafız İbn Hacer'in Tebyinül Aceb isimli kitabına yazmış olduğu mukaddimeden alıntılamış. Allah'a ibadetinde Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibada muvaffak kılınana müjdeler olsun. Allah Azze ve Celle'nin itaatini kabulüne ve onu cennete sokmasına sevinsin. Allah bizleri her halükarda sünnetlere ittiba edenlerden ve hevalardan uzak duranlardan kılsın. O en hayırlı istenilen, en yüce arzulanandır. Allah Teala nebisi ve kulu Muhammed'e ve aile halkına ve ashabına salatu selam etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şirike lek ve estağfurke ve etubu ileyk. Amin. Amin.